Ayrım 2.
Bu yüzden başka her şeye kapalıdır. En yüce hazlara, zihinsel olanlara ulaşamaz. Bunların yerini geçici, duyusal, az zamana ama çok paraya mal olanla, kendisine ara sıra izin verdiği şeyle doldurmaya çalışır boş yere. Yaşamının sonunda şansı iyi gitmişse, bu çabasının bir sonucu olarak gerçekten de bir yığın parası olmuştur. Bunu daha da arttırmayı ya da harcayıp bitirmeyi mirasçılarına bırakır. Ne kadar ciddi ve önemli bir çehreyle sürdürülmüş olsa bile, böyle bir yaşamda en az simgesi bir soytarı külahı olan kadar budalacadır. Demek ki birinin kendinde neye sahip olduğu, yaşamını mutluluğu açısından en önemli olandır. Ama bu esasen çok az olduğu için açlıkla savaşımın ötesine geçmiş bulunanlar da henüz bu savaşımı verenler kadar kendilerini mutsuz hissederler. İç dünyalarının boş oluşu, bilinçlerinin yavanlığı, zihinlerinin yoksulluğu onları dostluklar kurmaya yöneltir. Ama yine kendileri gibi olanlarla. O zaman hep birlikte oyalanıp eğlenmeye çalışılır ve bunu da öncelikle duyusal hazlarda, her türden zevkte ve sonunda sefaatte ararlar. Bu yüzden doğuştan zengin kimi aile çocuklarının paylarına düşen büyük mirası, çoğun inanılmaz kısalıktaki bir sürede harcayıp tükettikleri uğursuz savurganlığın kaynağı, gerçekte zihnin az önce betimlediğimiz yoksulluğundan ve boşluğundan fışkıran can sıkıntısından başka bir şey değildir. Böyle bir genç dışsal olarak zengindi ama içsel olarak yoksul bir biçimde dünyaya gelmişti. Ve dıştan gelen her şeyi almak isteyerek boş yere içsel yoksulluğu dışsal zenginlikle ikame etmek istiyordu. Tıpkı genç kızların buğusuyla kuvvet kazanmaya çalışan yaşlı adamlar gibi. Sonunda içsel yoksulluk bir de dışsal yoksulluğa yol açmıştı. İnsan yaşamının mülklerine ilişkin öteki iki maddenin önemini vurgulamam gerekmiyor. Çünkü mülkiyetin değeri günümüzde öylesine yaygın bir kabul görmektedir ki tavsiye edilmesi gerekmez bile. Hatta üçüncü maddenin ikincisi karşısında çok uçucu bir yapısı vardır. Çünkü o sadece başkalarının görüşlerinde yer alır. Yine de saygınlık için, yani iyi bir isim için herkes çabalamak zorundadır. Rütbe için yalnızca devlet hizmetindekiler, ün için ise yalnızca çok az kişi. Bu arada saygınlık paha biçilmez bir mülk olarak görülür. Ün ise insanın ulaşabileceği en pahalı şeydir. Seçilmişlerin altın postudur. Buna karşılık ancak budalalar rütbeyi mülk sahibi olmaya tercih ederler. Ayrıca ikinci ve üçüncü maddeler Petronius'un Habes Habeberis sözü doğru olduğu ve tersine bir biçimde başkalarının elverişli görüşleri her biçimleriyle çoğun mal sahibi olmaya yaradığı sürece söylediğimiz gibi karşılıklı etkileşim içindedirler. İkinci bölüm. Bir kimsenin ne olduğu üzerine. Bir kimsenin ne olduğunun onun mutluluğuna sahip olduğu ya da temsil ettiği şeyden daha çok katkıda bulunduğunu zaten genel olarak kabul etmiştik. Her zaman bir kimsenin ne olduğu ve buna göre kendinde neye sahip olduğu önemlidir. Çünkü bireyselliği ona sürekli ve her yerde eşlik eder ve yaşadığı her şey rengini bireyselliğinden alır. Her şeyin içinde ve her şeyde öncelikle kendini tadar. Bu fiziksel hazlarda zaten böyledir. Zihinsel hazlarda ise daha da geçerlidir. Bu yüzden İngilizce'deki eğlenme keyfine bakmak sözü çok isabetli bir anlatımdır. Bu sözde örneğin "He enjoys himself at Paris" denilirken "Paris'in keyfini sürüyor" denmez. "Paris'te kendi keyfine bakıyor" denilir. Ama bireysellik kötü bir nitelikte ise tüm hazlar safra bulaşmış bir damağın tattığı kaliteli şaraplar gibidirler. Bu yüzden iyi günde de kötü günde de ağır felaketler bir yana insanın nasıl duyumsadığının yani her bakımdan yatkınlığının türü ve derecesi karşısında yaşamında nelerle karşılaştığının ve başına neler geldiğinin pek önemi yoktur. Bir kimsenin kendi içinde ne olduğu ve kendinde neye sahip olduğu, kısacası onun kişiliği ve değeri, mutluluğunun ve esenliğinin biricik dolaysız nedenidir. Geri kalan her şey dolaylıdır. Bu yüzden onların etkisi ortadan kaldırılabilir ama kişiliğin etkisi asla. Bundan dolayı kişisel üstünlüklere yönelik kıskançlık, en özenli biçimde gizleneni olduğu gibi en uzlaşma olanıdır da. Ayrıca kalıcı ve dayanıklı olan sadece bilincin niteliğidir ve bireysellik sürekli kalıcı bir biçimde az ya da çok her an etki eder. Buna karşılık geri kalan her şey her zaman sadece ara sıra, fırsat buldukça geçici olarak etki eder ve üstelik değişime ve dönüşüme uğrar. Bu yüzden Aristoteles der ki, çünkü doğaya güvenilir, paraya değil. Ödemos'a etik. 7.2. Üzerimize bütünüyle dışarıdan gelen bir mutsuzluğa, kendi neden olduğumuz bir mutsuzluktan daha soğukkanlı bir biçimde katlanmamızın nedeni budur. Çünkü yazgı değişebilir ama kendi niteliğimiz hiçbir zaman değişmez. Demek ki soylu bir karakter, yetenekli bir kafa, mutlu bir mizaç gibi, neşeli bir ruh ve gerekli nitelikleri taşıyan, bütünüyle sağlıklı bir beden gibi öznellikler, yani mens sana in corpore sano, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Mutluluğumuz açısından en birinci, en önemli olanlardır. Bu yüzden dışsal mülklere ve dışsal saygınlığa sahip olmaktan daha çok bu içsel mülklerin geliştirilmesini ve korumasını düşünmeliyiz. Gel gelelim, bizi her şeyden daha çok dolaysızca mutlu eden keyifli bir ruh halidir. Çünkü bu güzel özellik kendi kendini anında ödüllendirir. Bir kere neşeli olanın her zaman neşeli olmak için bir nedeni vardır. Bu da işte şimdi neşeli oluşudur. Diğer özelliklerin yerini bu kadar iyi doldurabilen bir başka özellik yoktur. Kendisinin yerine ise başka bir şey konulamaz. Biri genç, güzel, zengin ve saygın olsun, mutluluğu değerlendirilmek istendiğinde keyfinin yerinde olup olmadığı sorulacaktır. Buna karşılık keyfi yerindeyse genç ya da yaşlı oluşu, dik ya da kambur duruşu, yoksul ya da zengin oluşu fark etmez. Mutludur o kişi. İlk gençlik yıllarımda okuduğum eski bir kitapta "Çok gülen mutludur, çok ağlayan mutsuzdur" yazıyordu. Oldukça tek yanlı bir görüş ama her ne kadar basma kalıp sözün dik alası olsa da basit doğruluğu yüzünden hiç unutamadım. Bu yüzden neşeli ruh hali ne zaman gelirse gelsin, ki asla yanlış zamanda gelmez, içeri girmesine izin vermeden önce hoşnut olmak için her bakımdan bir nedenimizin bulunup bulunmadığını öğrenmek istediğimiz için ve önemli sorunlarımızda rahatsız edilmekten korktuğumuz için ciddi ciddi düşünmektense, ki bunlarla neyi düzelteceğimiz de çok belirsizdir, ona tüm kapıları açmak gerekir. Neşelilik doğrudan doğruya bir kazançtır. Yalnızca o, mutluluğun nakit parasıdır ve tüm ötekiler gibi sadece bir banka senedi değildir. Çünkü yalnızca o, doğrudan doğruya şimdiki zamanda mutlu eder. Bundan dolayı öz için en yüce mülktür. Gerçekliği iki sonsuz zaman arasında bölünemez bir şimdiki zaman biçimindedir. Buna göre bu mülkün edinilmesini ve geliştirilmesini başka her çabanın önüne koymalıyız. Elbette neşeli olmaya, zenginlik kadar az ve sağlıklı olmak kadar çok katkıda bulunan bir şeyin olmadığı bilinir. Aşağı çalışan, özellikle toprağı işleyen sınıflarda keyifli ve hoşnut yüzler görülür. Zenginlerde ve seçkinlerde ise suratlar asıktır. Buna göre en üst derecede kusursuz sağlığı korumaya çaba göstermeliyiz ki bunun bir ürünü olarak neşillik çiçeği açsın. Bunun aracı da bilindiği gibi her türlü aşırılıktan ve sefaatten, her türlü şiddetli ve hoş olmayan duygu devinimlerinden ve büyük ya da kalıcı zihinsel zorlanmalardan kaçınmak, günde en az 2 saat açık havada hızlı devinimde bulunmak, sık sık soğuk banyo yapmak ve benzeri sağlık kurallarıdır. Her gün gereken devinimde bulunulmazsa sağlıklı kalınamaz. Tüm yaşam süreçlerinin uygun bir biçimde gerçekleşebilmeleri için hem bütünün hem de parçaların devinmeleri gerekir. Bu yüzden Aristoteles haklı olarak yaşam devinimde vardır der. Yaşam devinimde vardır ve özü devinimdir. Organizmanın en içlerinde durmak bilmez hızlı bir devinim vardır. Kalp karmaşık ikili kasılma ve açılmalarıyla şiddetli ve yorulmaksızın çarpar. 28 atışıyla tüm kan kütlesini büyük ve küçük dolaşımda dolaştırır. Akciğer hiç durmaksızın bir buhar pistonu gibi çalışır. Bağırsaklar sürekli solucan gibi devinirler. Tüm bezler sürekli emer ve salgı üretir. Beyin bile her kalp atışında ve her soluk alınışında ikili bir devinim içindedir. Eğer burada sayısız insanın tamamen oturmaya dayalı yaşam biçiminde olduğu gibi dışsal devinim hemen hemen hiç yoksa, dış dinginlikle iç curcuna arasında apacık ve zararlı bir dengesizlik ortaya çıkar. Çünkü sürekli iç devinimin dış devinimle desteklenmesi gerekir. Ama bu orantısızlık herhangi bir duygulanım sonucunda içimiz kıpır kıpır kaynadığı halde dışarıya bunu sezdiremeyişimize benzeyecektir. Ağaçlar bile büyümek için bir rüzgarın yardımıyla devinmeye gereksinirler. Burada en kısa bir biçimde Latince olarak dile getirilebilen bir kural geçerlidir. Tek, her devinim ne denli hızlıysa o denli devinimdir. Aynı dışsal koşulların ya da olayların sağlıklı ve zinde günlerimizde üzerimizde bıraktıkları etkinin, hastalığın bizi huysuz ve ürkek kıldığı günlerdeki etkileriyle karşılaştırılması, mutluluğumuzun keyifli bir ruh haline ve bu ruh halinin de sağlık durumuna nedenli bağlı olduğunu gösteriyor. Olayların nesnel olarak ve gerçekte ne oldukları değil, bizim için, bizim kavrayışımız açısından ne olduklarıdır. Bizi mutlu ya da mutsuz kılan, Epiktetos da bunu söyler, insanları huzursuz eden olaylar değil, olaylar hakkındaki görüşlerdir. Ama genel olarak mutluluğumuzun onda dokuzu yalnızca sağlığa dayanır. Sağlık her şeyi bir has kaynağına dönüştürür. Buna karşılık sağlık olmadan hangi türden olursa olsun hiçbir dışsal mülkten haz alınamaz ve öznel mülkler, zihnin, duygu durumunun, mizacın özellikleri bile hastalıkla azalırlar ve iyice körelirler. Buna göre her şeyden önce insanların birbirlerine karşılıklı olarak sağlık durumlarını sormaları ve birbirlerine esenlik dilemeleri nedensiz değildir. Çünkü gerçekten de bu insan mutluluğunun geniş anlamda en önemli unsurudur. Ancak buradan ister para kazanmak, yükselmek için, isterse çok bilgili olmak için, ün, şan için, hele ki şehvet ve geçici zevkler için olsun, her ne için olursa olsun sağlığını feda etmenin budalalıkların en büyüğü olduğu sonucu çıkar. Aslında her şeyi sağlığın yanında ikinci plana itmelidir. Ama mutluluğumuz açısından böyle önem taşıyan keyifliliğimize sağlığın katkısı ne denli çok olursa olsun yine de mutluluk tek başına sağlığa bağlı değildir. Çünkü tam bir sağlıklılık durumunda bile melankolik bir mizaç ve başat bir kederli ruh hali var olabilir. Bunun en gizli nedeni hiç kuşkusuz organizmanın başlangıçsal ve bu yüzden değiştirilemez niteliğinde çoğu durumda tedirgin olma duyarlılığı ile yeniden üretme gücü arasındaki az ya da çok ilişkide yatar. Duyarlılığın anormal bir biçimde ağır basması, ruh halinin eşitsizliğine, periyodik olarak bir aşırı neşeliliğe, bir melankolinin ağır basmasına yol açar. Dehanın koşulu da sinirsel gücün yani duyarlılığın aşırılığı olduğu içindir ki Aristoteles tüm seçkin ve üstün insanların melankolik olduklarına çok doğru bir biçimde dikkat çekmiştir. Felsefede, politikada, edebiyatta ya da sanatlarda olağanüstü olan tüm insanlar melankoliktirler. Hiç kuşkusuz Cicero'nun sık sık alıntılanan Aristoteles tüm dahi insanların melankolik olduklarını söylüyor sözünde göz önünde bulundurulduğu bu cümledir. Burada dikkate alınan doğuştan gelen büyük temel ruh hali farklılığını Shakespeare çok hoş bir biçimde betimlemiştir. Doğa kendi zamanında tuhaf adamlar yarattı. Kimileri sürekli gözlerinin önüne bakan ve gayda çalan birine papağanlar gibi gülen ve kimileri ekşi suratlı. Gülümseyip de göstermezler ki dişlerini. Şakanın gülmeye değer olduğunu yemin bile etse bilge kişi. Venedik taciri sahne 1. Platon'un Dikolos ve Ökolos deyimleriyle tanımladığı tam da bu farktır. Bu fark değişik insanlardaki hoş olan ve olmayan izlenimleri algılamaya hazır olmadaki farklılıklara dayandırılabilir. Bu yüzden bir insanı adeta ümitsizliğe düşüren bir durum karşısında başka birisi sadece gülebilir. Üstelik hoş olmayan şeyleri algılamaya ne denli hazırsa hoş izlenimlere de o denli az hazır olabilir ve tersi. Bir olayın eşit olasılıkla mutlu ya da mutsuz bir biçimde sonuçlanması durumunda Dikolos mutsuz sonuç karşısında öfkelenecek ya da üzülecek ama mutlu sonuca sevinmeyecektir. Buna karşılık Ökolos mutlu sonuç karşısında sevinecektir. Nikolos'un tasarladığı 10 şeyden 9'u gerçekleşirse bu gerçekleşenlere sevinmez de gerçekleşemeyen bir tanesine üzülür. Bunun tersi olarak Ökolos gerçekleşmiş tek bir tasarısıyla avunmasını ve neşelenmesini bilir. Ama her kötülüğün bir telafisi olduğu gibi burada da Dikoloslar, yani en karanlık ve en kaygılı karakterler, bir bütün olarak neşeli ve tasasızlardan daha çok sayıda hayali ama daha az sayıda da gerçek kazayı ve acıyı yaşamak zorunda kalacaklardır. Çünkü her şeye kara gözlüklerle bakan, sürekli en kötü olasılıktan korkan ve önlemlerini buna göre alan biri, her şeye pembe gözlüklerle ve imser bir gözle bakan biri gibi sık sık yanlış hesap yapmış olmayacaktır. Ancak sinir sisteminin ya da sindirim aygıtlarının hastalıklı bir heyecanı doğuştan Dikolos'un ekmeğine yağ sürerse, o zaman bu kişi sürekli hoşnutsuzluğun doğurduğu, yaşamdan bıkkınlığa ve bunun sonucunda da intihar eğiliminin ortaya çıktığı üst dereceye ulaşabilir. Böylece en küçük bir zorluğu bile bahane edebilir. Rahatsızlığın en üst derecesinde bahaneye gerek bile kalmaz. Sadece kalıcı hoşnutsuzluğun sonucunda intihara karar verilir ve soğukkanlı düşünülerek kesin kararlılıkla yerine getirilir. Öyle ki genellikle zaten denetim altına alınmış bulunan hasta, şimdi kendisine doğal görünen ve sevinçle kabul edeceği rahatlatıcı çareye hiç tereddüt etmeden, iç çatışma yaşamadan ve vazgeçmeden başvurmak için fırsat kollar ve gözlerden ırak kaldığı ilk anda bu aracı kullanır. Eskirol bu durumun, bu akıl hastalığının ayrıntılı betimlemelerini verir. Ama yine de koşullara göre en sağlıklı ve hatta en neşeli insan bile acıların ya da kaçınılmaz bir biçimde yaklaşan felaketin büyüklüğü, ölüm korkusunu yendiğinde intihar etmeye karar verebilir. Fark yalnızca intihar için yeterli nedenin değişik büyüklükte, somutkan ruh halindeki bir kişinin nedeniyle ters orantı içinde oluşundadır. Somutkan ruh hali ne denli büyük olursa, yeterli neden de o denli küçük olabilir. Ve sonunda sıfıra yaklaşılabilir. Buna karşılık neşeli ruh hali ve onu destekleyen sağlıklı olma durumu ne denli büyükse, intihar nedeni de o denli daha büyük olmalıdır. Sonra intiharın iki aşırı ucu arasında, yani salt doğuştan gelen somurtkan ruh halinin hastalıklı bir biçimde artması sonucu intiharla, sağlıklı ve neşeli ruh halinin salt nesnel nedenlerle intiharı arasında sayısız olay basamağı vardır. Sağlık kısmen güzellikle akrabadır. Her ne kadar bu öznel üstünlüğün aslında mutluluğumuza doğrudan doğruya değil, sadece dolaylı, başkalarını etkileme yoluyla bir katkısı olsa da, güzellik yine de büyük önem taşır. Erkekte de. Güzellik kalpleri bizim için önceden kazanan bir tavsiye mektubudur. Bu konuda Homeros'un dizeleri özellikle uygundur. Hor görmemek gerekir, tanrıların harika armağanlarını. Sadece onların bağışladıklarını, kimsenin her istediği zaman elde edemediğini. En genel bir bakış, insan mutluluğunun iki düşmanını, acıyı ve can sıkıntısını gösterir. Ayrıca birinden uzaklaştıkça diğerine yaklaştığımızı ve bunun tersinin de geçerli olduğunu. Böylece yaşamımızın bu ikisi arasında gerçekten daha güçlü ya da daha zayıf bir salınım oluşturduğunu anımsatmakta yarar var. Bunun nedeni, her ikisinin de birbirleriyle bir yandan dışsal ya da nesnel, bir yandan da içsel ya da öznel olmak üzere çifte bir karşıtlık oluşturmasıdır. Dışsal açıdan yoksulluk ve yoksunluk acı verir. Buna karşılık güvenlik ve bolluk can sıkıntısını doğurur. Buna uygun olarak düşük halk sınıfının yoksulluğa, yani acıya karşı sürekli bir savaşım içinde olduğunu görürüz. Buna karşılık zenginler ve seçkinler dünyası, can sıkıntısına karşı sürekli, çoğun gerçekten umutsuz bir savaşım içindedir. Bunların içsel ya da öznel karşıtlıkları ise, tek tek insanlarda, birine karşı duyarlılığın, diğerine karşı duyarlılıkla ters orantı içinde oluşuna, bunun da insanın zihinsel gücünün ölçüsüyle belirlenmesine dayanır. Yani zihnin donukluğu, İstisnasız bir biçimde duyarlılığın donukluğuyla ve aşırı duyarlılık eksikliğiyle birlik içindedir. Bu nitelik insanı her türde ve büyüklükteki acı ve keder karşısında daha az duyarlı kılar. Öte yandan sayısız çehreye damgasını vuran, kendisini her şeye, dış dünyadaki en küçük bir olaya bile sürekli tetikte duran bir dikkatlilikte belli eden içsel boşluk tam da bu zihinsel donukluktan kaynaklanır ki bu da can sıkıntısının gerçek kaynağıdır. Ve duyguyu ve zihni herhangi bir biçimde devinime sokabilmek için sürekli dışsal uyarıya gerek duyar. Seçtiği dışsal uyarılar açısından da iğrenç değil midir? Kurdukları arkadaşlıkların ve konuşmaların türü gibi kapıda durup bekleyenler ya da pencereden bakanlar da insanların başvurdukları zaman öldürme yöntemlerinin zavallılığını kanıtlar. Esas olarak sohbet etme, oyalanma, eğlenme ve çoğu kimseyi savurganlığa ve sonunda sefalete götüren her türden lüks tutkusu da bu içsel boşluktan kaynaklanır. Hiçbir şey bu sefaletten korunmak açısından zihnin iç zenginliğinden daha güvenli değildir. Çünkü bu zenginlik olağanüstülüğe nedenli yakınlaşırsa can sıkıntısına o denli daha az yer kalır. Ama düşüncelerin yorulmak bilmez bir kıpırtı içinde oluşu, bu kıpırtının iç ve dış dünyanın çok çeşitli olaylarında sürekli yenilenen oyunu, aynı şeyin sürekli başka kombinasyonlarını yaratma gücü ve dürtüsü, gevşeme anları hesaba katılmazsa olağanüstü kafayı can sıkıntısı alanından bütünüyle uzak tutarlar. Öte yandan arttırılmış zekanın kökeninde dolaysız koşullara karşı yükselmiş bir duyarlılık ve daha şiddetli bir istenç yani tutkululuk vardır. Bunların birleşmesiyle tüm heyecanların çok daha büyük bir gücü uyanır ve zihinsel ve bedensel acılara karşı daha da artmış bir duyarlılık, hatta tüm engellerde ya da sadece rahatsızlıklarda bile daha büyük bir sabırsızlık doğar. Tüm bunların yükselmesi, nahoş olanlar da dahil olmak üzere, tüm tasarımların, düşlemin gücünden kaynaklanan canlılığına katkıda bulunur. Söz edilen durum, en mankafa biriyle, en büyük dahi arasındaki geniş alanda yer alan ara basamaklarda, çeşitli ölçülerde geçerlidir. Bu yüzden herkes, nesnel olduğu gibi öznel olarak da, insan yaşamına acı veren kaynakların birisinden uzaklaştığı ölçüde, bir diğerine yakınlaşır. Buna uygun olarak kişinin doğal yatkınlığı bu bakımdan nesnel olanı öznel olana olabildiğince uygun hale getirerek yani daha büyük bir duyarlılık gösterdiği acı kaynağına karşı daha büyük bir önlem alarak onu yönlendirecektir. İç dünyası zengin bir insan her şeyden önce acı çekmemeye, kendini ihmal etmemeye, dinginliğe ve kendi başına kalmaya yönelecektir. Yani sakin, alçak gönüllü ama olabildiğince engellenmemiş bir yaşam arayacaktır. Ve buna göre sözüm ona insanlarla kimi tanışıklıklardan sonra kendi köşesine çekilmişliği ve hatta büyük bir kafaysa eğer yalnızlığı seçecektir. Çünkü bir kimse kendinde ne çok şeye sahipse dışarıdan o denli az şeye gereksinir ve ötekiler de o denli az onun olabilirler. Bu yüzden zihnin kendinde olağanüstülüğü toplumdan uzak durmasına yol açar. Toplumun niceliğinin yerini nitelik alırsa, o zaman bütün dünyanın içinde yaşamak için çaba göstermeye bile değer. Ama ne yazık ki yüz delinin arasından henüz bir akıllı bile çıkmıyor.